Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine güzel bir cuma gününde ikisi birle teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza aktaracağız. Her zaman olduğu gibi teknoloji dünyasının ülkemizden haberlerle başlıyoruz ama ülkemizdeki haberler ilk olarak pek iç açıcı değiller. Çünkü Türk Telekom'un Amerikan bir şirket tarafından geliştirilen yazılımla kullanıcıları resmen fişlediğini, an ve an hangi sitelere girip çıktıklarını takip ettiğini dile getiren bazı iddialar ortaya atıldı. Bu da Amerikan ProKera şirketi çalışanları tarafından ortaya atıldı. Şirketten ayrılan birkaç mühendis dediler ki ya biz artık bunu içimize sindiremiyoruz. Çünkü biz aslında internetin daha iyi bir yer olması için geliştirdiğimiz bir yazılım. Artık Türk Telekom tarafından insanları fişlemek için kullanılıyor. Anvan nereye girdikleri izleniyor dediler. Böyle iddialar ortaya attılar. Hemen akabinde Türk Telekom tarafından da bir açıklama geldi. Ve açıklamada dendi ki biz yasalara uygun hareket ediyoruz. Yasalara aykırı bir durum yok. Yani izliyoruz, izlemiyoruz sizin şeyiniz bizim için çok önemli, böyle bir olay var yok demediler. Sadece dediler ki yasalar niye el veriyorsa onu
yapıyoruz. Sizi yasalar doğrultusunda güzel bir şekilde takip ediyoruz yani diyorlar.
Ya aslında tabii takip makip ediyoruz ya da etmiyoruz tarzında tam net yok. Orada kısacası sizin dediler güvenliğinize ve işte kişisel verilerinize önem veriyoruz dediler ama bizim Tamer Şahin'le daha bu FETÖ olayları veya işte dinleme olayları başlamadan önce yaptığımız bir röportajda kendisi Türk Telekom'un insanları fişlediğini, izlediğini zaten dile getirmiş, yazılımı nasıl kullandıklarını duyurmuştu. Daha sonrasında ise bazı kötü niyetli insanların da şu anda dinleme yaptığı konusunda yine iddialar ortaya atmıştı. Hepsi daha sonraki süreçte teker teker patır patır döküldüler böyle. Dilerseniz hemen bu ikisi bir videosunun altına linki de koyduk arkadaşlar. O linke tıklayarak da Tamer Şahin'le yaptığımız ilgili programı izleyebilirsiniz. Kendisinin o dönemdeki iddiaların hepsi de gerçek oldu. Mesela drone'la dinleme yapıyorlar falan demişti. Daha sonrasında FETÖ'cülerin bu drone araçlarını falan çaldıkları, middatla hasır artı yapıp kaybettikleri falan ortaya çıktı. Yani kimin kullandığı belli bile değil. O dönemde öyle konuşmuştuk. Yani bizim de habercilik anlamında, gazetecilik anlamında bazı başarılarımız vardır bu tip. Daha sonrasında arkadaşlar Türk Telekom ile ilgili bir başka iddia ortaya atıldı. Bu da dendi ki Türk Telekom borçlarını artık ödeyemiyor.
Eyvah.
Evet. Çünkü Ogar Telekom ve Ogar Telekom'un bağlı olduğu holding bir nakit sıkıntısına düşmüş kendi ülkesinde. Borçlar ödenemiyormuş artık. Türk Telekom'un da bundan etkilendiği falan konuşuldu. Türk Telekom yine çıktı dedi ki biz karlı bir şirketiz. Bizim herhangi bir şekilde borç ödeme ile ilgili bir sıkıntımız yok dedi. Ama daha sonrası Türk Telekom'un satılacağı iddiaları ortaya atıldı. Ve Doğuş'un da bu satışla ilgilendiği falan konuşuldu. Şu anda Türk Telekom içi karışık gerçekten. Çünkü en büyük ortağın gerçekten kendi ülkesinde çok ciddi finansal sıkıntılar yaşadığı inşaat işinde artık çıkmaza girdiği konuşuluyor.
Çok ilginç gerçekten de. Yani Türk Telekom'a baktığın zaman milyonlarca üyesi olan Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi. İnanılmaz derecede sıcak paranın döndüğü bir firma.
Ama işte bu parayı oradan alıp dışarı çıkartıp kullanamıyorsun tabii ülkenin içinde.
Yani gelenler ve gidenler arasındaki dengeyi kuramamışlar herhalde.
Türk Telekom'da aslında sıkıntı yok dediğim gibi. Türk Telekom'un en büyük ortağı şu anda finansal sıkıntıda. Tabii Türk Telekom'da bunun altını çizdi tekrar.
Türk Telekom'da etkileyecektir ama bu durumu yani.
Şimdi bakalım ne olacak? Çünkü eğer Ogar Telekom'un hisseleri el değiştirirse bu sıkıntından dolayı tabii ki Türk Telekom'un da aslında en büyük ortakları değişmiş olacak. Bakalım o süreç nasıl işleyecek? Gerçekten ülkemiz için önemli konulardan bir tanesi. Kaldı ki internetle ilgili sıkıntı yaşayan insanların da baş düşmanı Türk Telekom biliyorsun. En sevmedikleri firmalardan bir tanesi aynı
zaten
zamanda.
Genelde GSM operatörleri, işte elektrik sağlayıcılar falan ülkelerde en sevilmeyen firmalar var. Sadece Türkiye özel değil yani bu. Yurt dışında da bu şekilde.
Yurt dışında dedik. Şimdi bu dinleme olayları falan böyle patlamışken AT&T tarafında da bir aslında benzer bir durum ortaya çıktı. Çünkü AT&T'nin çok daha basit bir şekilde bir birim kurdu, bir program başlattı ve kullanıcı bilgilerini devlete sattı ortaya çıktı. Adamlar ticarete dökmüşler. Yani geldim veririm vermem işte bu kullanıcının kişisel bilgilerini saklamamız lazım, mahremiyetini korumamız lazım falan yok. Fiyatı var, parasını ödüyorsun alıyorsun. Hani mahkeme kararına falan da gerek yok. Bir fiyatı var onun.
Bence devletlerin zaten birlikte çalıştığı ve birlikte çalışamadığı firmalar var, tamam mı? Bazıları mesela çalışmayı reddeder. Vizyonları nedeniyle bunu kabul etmezler. Veya topladıkları tüm bilgileri kendilerine tutmak isterler. Mesela bu Facebook olabilir, Apple olabilir. Kendi kullanıcı bilgilerini kendisi kullanır. Ve bazıları ise devletle çok sıkı fıkıdır. Yani bu diğer her sektörde olduğu gibi burada da bence bu şekildedir yani. AT&T de kankaymış herhalde anladığımız kadarıyla.
Kankanın ötesinde olan ben ticaret yapmış. Fiyatı var ya. Gidiyorsun parasını ödüyorsun alıyorsun. Adam demiş ki yani bu işi biz tatlıya bağlayalım. Biz de kazanalım sen de kazan. Sen bu veriyi istiyor musun? Evet o zaman 1 milyon dolar vereceksin filan tarzında.
Şey muhabbeti var ya hani eğer bir para ödemiyorsanız ürünsüzsinizdir.
Evet.
Yani bizim bilgilerimiz...
AT&T'ye değer... para ödüyorsun ama. Adam operatör yani Vodafone ve Türk Telekom gibi. Ve yani sattıkları veriler şu arkadaşlar. Sizin mesajlaşma bilgileriniz, kime ne mesaj gönderdiniz, kimi ne zaman aradınız, ne kadar konuştunuz. Belki de konuşma kayıtları bilemiyorsun tabii.
Onları falan sattıysalar zaten büyük davalar döner ya muhtemelen.
Orada... Bakalım ne olacak? İlk olarak 2013 yılında ortaya atılmış bu iddia. Şimdi ise yine tekrar gündeme gelmiş. Demek ki bir şeyler var ki arka tarafta. Gündeme gelip gidiyor. Göreceğiz hani yurt dışında da benzer olaylar yaşanabiliyor arkadaşlar. Amerika'da bunun menbaı zaten. Adamlar tüm dünyayı dinliyorlar. Kendi vatandaşlarını dinlemişler. Çok herhalde farklı bir olay yok orada.
Evet, ama orada hakkını aradığın zaman, davasını açtığın zaman falan bayağı güzel paralar da kazanabiliyorsun aslında.
Yerine göre zenginsen. Gerçekten öyle. Para konuşuyor oradaki adalet sisteminde. Her adalet sisteminde olduğu gibi.
Peki buradan Nintendo Switch ile ilgili bir haberimiz var arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili bayağı bir konuşmuştuk zaten duyurusu üzerinde. Sonrasında gelen bilgilere baktığımızda birkaç tane daha söylenti var. Yine Eurogamer'dan gelen birkaç söylentimiz var. Daha önceki söylentiler zaten doğru çıkmıştı. Bu sefer gelen bilgilere baktığımızda Switch'in 6.2 inç boyutunda 720p çözünürlükte ve aynı zamanda da birden fazla parmağı destekleyen çoklu dokunmatik ekranı olduğunu belirtmişler. Hani dokunmatikle beraber büyük soru işaretlerinden bir tanesiydi. Hani Switch'in ekranı dokunmatik olacak mı olmayacak mı diye.
Evet, çözünürlüğü düşük olacak. Olması büyük ihtimal oyunları rahat oynatabilsin diyedir.
Evet, aynı zamanda da yine Nintendo'dan bir duyuru daha geldi. Demişti ki biz 2016 yılında Switch'le ilgili hiçbir şey daha paylaşmayacağız. Bunu bir gösterdik, oldu bitti. Evet.
Sonra baktılar ki olacak gibi değil.
Yok, sözlerini tuttular. 12 Ocak'ta yani 2017'nin başında Switch ile ilgili tüm ayrıntıları, detayları verecekler arkadaşlar bizlere.
Oyun firmalarını açıklayacaklarmış. Önemli konulardan bir tanesi o.
Evet, neler gelecek bunlar? Konsolun fiyatı, net çıkış tarihi ve oyun listesi bizlere duyurulacak. Hemen arkasından ise 12 Ocak'tan sonra 14 ve 15 Ocak tarihlerinde Tokyo Big Sight etkinliğinde oynanabilir olarak da sunulacak
süper
kullanıcılara. Yani çıkışının da çok fazla geç olmayacağını tahmin edebiliriz buradan sonra.
Yani benim merak ettiğim konsol televizyondaki çözünürlüğü ne olacak?
Evet.
Şimdi destek verecek firmalarda hangi tip oyunlarla destek verecekler? Yani bir Call of Duty oynayabilecek misin?
Muhtemelen 720p'nin çok da fazla göze batmadığı oyunlar olabilir yani.
Yani şimdi adamlar aslında baktığında Wii'den bu yana ne kadar ilerleme kaydetmiş oldular? Taşınabilir mi yaptılar Wii'yi?
Ya...
Onun yeni işi oldu değil mi? Eğer 720p ise.
Yani şimdi ne bileyim Wii'den sonra teknik anlamda değil de oyun anlamında ilerletmeye çalışıyorlar daha çok. Hani daha yeni yenilikçi oyun, daha yeni bir Mario, daha keyif verici bir Mario Kart falan evet tarzında. Veya çıkmamış olan Zelda artık geliyor. Bununla beraber doya doya oynayacaksınız gibi şeyler vaat ediyor.
Yalnız Zelda'yı da resmen yeni konsola saklamışlar.
Evet, Wii U'ya duyurulup da sonra Switch'e geri olması.
O da ilginç bir olay değil mi?
Ve aynı zamanda da bu gördüğümüz tanıtım videosundaki tüm oyunlar... Oyunların hiçbiri daha doğrusu resmi olarak duyurulmadı. Ve bunlar resmi olarak şey değil, pardon. Gerçek videoları değil. Video oynatılmış yani sadece Switch'te. Ve Nintendo'nun açıklamasına bakacağımız zaman da Switch'te oyunların nasıl çalıştığını göstermek amaçlı bizlere sadece o video şeylerini göstermişler.
İyi bakalım göreceğiz ya. Bu çok büyük bir patlama da yapabilir. İki anlamda. Aşağı doğru yukarı doğru bakalım nereye doğru patlayacak.
Bakalım hep birlikte evet, göreceğiz.
Hep birlikte göreceğiz gerçekten de.
Buradan bir kısa haberimiz daha var. Hemen onu da geçeyim. Titanfall 2'nin arkadaşlar haritaları ve modları ücretsiz olacak tamamen. Daha önce böyle bir açıklama vardı. Çünkü yapımcının da dili yanmıştı biraz bundan. Titanfall biraz şey olmuştu. Eleştirilmişti bu konuda.
Titanfall çok büyük bir patlama yapabilecekken fiyasko olan ve sırf yönetimden dolayı fiyasko olan bir oyun oldu ya. Yazık oldu.
Şimdi ise bugün çıkışını yapıyor arkadaşlar Titanfall. Puanları falan bayağı güzel. Hani
10-15
tane
falan zaten.
Puan ortaya çıkmış. Ortalamaları 89 falan. Ve Titanfall bir kere satın aldığınızda single player ve multiplayer adına tüm deneyimler bir daha ücretsiz olarak sunulacak
süper
size. Evet, yeni haritalar gelecek, işte season pass'a ihtiyaç duymayacaksınız. Yeni modlar gelecek, bunlara hep kolay bir şekilde erişebiliyor olacaksınız arkadaşlar ve bugün de çıkışını yaptı dediğimiz gibi.
Evet, yani benim açıkçası ilkini oynarken çok keyif almıştım. Xbox özel olması da PlayStation için kayıp diyorduk. Şimdi tüm konsollarda yer alacak, PC oyuncuları da oynayabilecek ve içeriğin aslında tüm oyunlarda böyle olması lazım ya.
Ya kesinlikle böyle
sizin
olması lazım.
Sizin pas olayı çok iğrenç.
Şimdi şey olayı var ya, adamlar Titanfall 2'yi yaptılar. Titanfall 2'nin belli bir sükse yapması lazım. Bir marka değil, tamam mı? Evet. Battlefield yaparsın, sürersin piyasaya. Call of Duty yaparsın, sürersin piyasaya. Zaten deli gibi satılır.
Öyle,
hiç
öyle.
Reklam yapmasan bile satılır. Ama Titanfall'un böyle bir avantajı yok şu an içerisinde. O kadar daha büyümedi. Ve bu nedenle bazı şeyler sunmak zorundalar. Yani bu diğer firmalar için de geçerli. Mesela CD Projekt bu hale gelebilmek için neler yaptı? Çok fazla özveriyle inanılmaz güzel Witcher oyunları geliştirdi. DRM eklemedi oyunlarını. Tamamen kopyalanabilir oldular.
Evet, doğru.
Bir sürü şey, PC oyuncularını düşündüler. Dandik portlar yapmadılar. İşte içerikleri bedava verdiler. Kullanıcıların gönlünü kazandılar. Ama belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra kimse gelip de diyemez bu adamlar ileride yayın yerini alacak. Almayacak daha doğrusu. Yani bunun güvencesini veremezler. Ama Titanfall da büyümek için tabii ki de kullanıcıları mutlu etmek zorunda. İnşallah da hep o şekilde devam ederler.
Evet, tepkiyi göreceğiz bakalım. Şimdi ülkemizden haberlerle devam ediyoruz. Savunma sanayine gidelim. Bildiğiniz gibi Bayraktar'ın geliştirdiği silahlı İHA'larla son 2 aydır operasyonlar düzenleniyor ve bilanço açıklanmış arkadaşlar. Silahlı İHA'larla beraber son dönemde 72 tane terörist etkisiz hale getirilmiş ki bu çok önemli. Silahlı İHA'ların şöyle bir özelliği var. 6-7 ülkeden bir tanesi silahlı İHA yapan ama silahlı İHA'nın attığı mühimmat da Roketsan tarafından geliştirilmiş lazer güdümlü bir bomba ve bu da bizim için çok önemli. Yani onu da biz geliştirdik.
Güzel.
Lazer hedefleme sayesinde hareketli ve hareketsiz hedefler için kullanılabiliyor bu mühimmat ve 10 kiloya kadar patlayıcı taşıyabiliyor. 25 metre çapta da hedefleri etkisiz hale getirebiliyormuş. Çok önemli. Yani insan savaş araçları sınır ötesi bir operasyona düştü diyelim. Hiç kimsenin umurunda olmuyor. Yani insan ölmüyor.
İnsan hayatı kaybedilmiyor.
Rehin alınabilecek hiç kimse yok. Düşmanın eline geçebilecek.
Patlatıyorsa falan teçhizatı da düşmana vermemiş olursun.
Teçhizat eline geçsin yani günün sonunda ne yapacaksın anlatabiliyor muyum? Hadi geçti diyelim. Çünkü teçhizatı ele geçirmek istedikten sonra sonuçta F-16'ın düştüğünde de belli bir teçhizat ele geçirmiş olabiliyor. Düştüğünde kırım yaşadığını varsayıyoruz ama günün sonunda insan ele geçmiyor yani. İnsan zayiatı olmuyor. Bu yüzden ülkenin gündemine oturacak, konuşulacak bir konu olmuyor. İyi ama işte tamam geç bir tane daha alındır.
Neyse parası veririz.
Aynen falan. Öyle filan düşünülüyor. Bizim için gerçekten çok önemli bir atılımdı bu. Çünkü terörle mücadele konusunda biz çok kapı çaldık. Amerika'nın kapısını çaldık. Senato'dan onay çıkmadı. Vermediler bize silahlı dronları. İsrail'le anlaştıkları İsrail dronlarını kullanamadık. Onlarla bir sürtüşme yaşandı. Adamlar çektiler gittiler dronları kullanamadık. Bayağı bir o dönemde sürüncemede kaldı bu iş. En sonunda biz kendimiz geliştirelim dedik ve geliştirdik çok şükür. Şu anda aktif olarak kullanılıyor. Umarım daha farklı firmaları da görürüz. Mesela Vester'in Kareel'de son dönemde yine operasyonlarda kullanılmaya denenmeye başlamış. Vester Kareel'in üstünde de çok gelişmiş bir optik gözlem cihazı mevcut. Bu sayede gece gündüz demeden gözlem yapıp hedefleri çok yüksek çözünürlükte merkeze aktarabiliyor. Vestel de yine savunma sanayinde aktif rol oynayan firmalardan bir tanesi. Bir diğer önemli haber de biliyorsunuz F-35 Lightning ismini taşıyan aslında müşterek savunma ya da saldırı uçağı olarak isimlendirebileceğimiz bir uçak projesi var. Çok para harcandı, oldu olmadı, işte bilgileri çalındı, Çin kopyaladı, Rusya kopyaladı denirken artık bu uçak nihai sürüme geldi ve ülkelere teslimatı başladı. Ülkemize teslimatı yapılacak F-35'lerin de montajı başlamış. Önemli konulardan bir tanesi bu. Kale Grup'ta çok önemli parçalarını üretiyormuş. F-35'e ait birçok parçada yine Kale Grup tarafından üretilip gönderiliyormuş birleşime. Zaten bu uçak projesinde yer alan ülkeler üretim kısmında da yer alıyorlar. Belli parçaları bazı ülkeler üretiyor. Sadece tek bir kilit nokta var. Amerika ne yazık ki yazılım konusunda ülkelere destek vermiyor. Sadece kendi yazılımının şifre olarak kullanılmasını istiyor. Ek olarak da modifikasyon yapamıyorsunuz. Sadece İsrail'in modifikasyon yapma yetkisi var. Size ne verilirse onu kullanmak zorundasınız. Bazı ülkeler bu müşterek uçak projesinden ayrılmışlardı. Çünkü Amerika Pentagon aynı zamanda her kalkan F-35'inde ona rapor vermesini ve izlenmesini istiyordu Pentagon'dan. Eğer bunu kabul etmiyorsan uçuramıyorsun uçağı. Biz 100 adet alacakmışız ve milyarlarca dolar harcanacakmış. 2017'de teslimatı başlanacakmış. Ülkemiz için önemli aslında. Bakmayın böyle kritik sıkıntıları var ama şöyle önemli bir proje. F-16'lar artık eskimeye başladılar. Birçok ülke operasyonlardan kaldırıyor. Operasyonel olarak kullanmamaya başladılar. Hatta Amerika'da onları drone haline getirip test uçuşu falan yapıyorlar. Hani pilotların eğitiminde kullanmak üzere dönüştürmeye başladılar. Ülkemizde 100 adet alırsa hava kuvvetlerini bayağı güçlendirmiş olacak. Ama tek bir sıkıntı var işte. Burada Amerika izin vermezse ne olacağı?
Biz F-16'lara modifikasyon yapabiliyor muyuz?
Ya bir ara bir sürü dedikodu çıktı. Ben onu takip etmedim. İşte F-16'larına normalde yazılımını değiştirmen yasak ama işte yazılımının şifresi kırıldı, yapılıyor dendi. Mühendislerden birkaçı intihar etti. Onlar ondan ilişkilendirildi vesaire. Ben işin içinde tam olarak olmadığım için benim de hani ilgi alanım olsa da tam olarak profesyonellik alanım olmadığı için olaylar nereye gitti, ne yaptı bilmiyorum gerçekten de. Ama sonuç olarak arkadaşlar bir gerçek var. Bunu Irak Körfez Savaşı'nda gördük biz. Hep altını çizerek söylüyorum ama bunu da yine bir savunma bakanımız dile getirmişti televizyon programında. Irak Körfez Savaşı başlamadan önce, 2. Körfez Savaşı, Fransa'dan 4-5 milyar dolarlık hava savunma sistemi satın alıyor. Bunları konuşlandırıyor belli bölgelere. İşte Amerikalı uçaklar gelirse vuracaklar göğe. Savaş başlamadan önce Fransa iki tuşla kapatıyor bütün sistemi. Ve gidip vuruyorlar arkadaşlar. Yani eğer yazılıma hükmedemiyorsanız sizin para vermeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Aletin fiziksel halinin sizin hangarınızda olması da hiçbir şey ifade etmiyor. Olay artık yazılım ve iletişim teknolojilerinde. Bu yüzden açıkçası F-35'ler, keşke F-16'ları biraz daha idare etsek, risk alsak da kendi uçaklarımızı geliştirsek. Yani buna bu kadar para harcayacağımıza. Ben o yüzden F-35 konusunda böyle çok hevesli, çok mutlu değilim. Yani radara yakalanmayan bir uçak ama Amerika izin verirse radara yakalanmayacak büyük ihtimal, izin vermezse.
Amerika zaten görüyor olacak.
Yani yakalanmasının bir anlamı yok. Şey, tamam. Yani sonuçta bizim Amerika ile bir savaşa girmemiz senaryosu pek akla mantığa yatmıyor olabilir ama dünyanın ne göstereceği de bilinmiyor ne yazık ki. Gördüğünüz gibi dengeler çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Yarın öbür gün bunda terörist vurmayacaksın, bunda Suriye'ye operasyon yapmayacaksın dediklerinde ne yapacaksın mesela, değil mi? Öyle şeyler var mı?
Paranla rezil olmak gibi bir şey ya.
Yani biraz öyle olursun. Gerçekten. Irak konusu gibi işte. Irak gibi olmayalım. Biz geliştirelim ama inşallah bunlar da olacak. Çünkü bir projemiz daha var biliyorsun. Milli savaş uçağı geliştirme konusunda yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz.
Günü gelir onlardan da bahsederiz. Burada anlatırız.
İnşallah evet. Yani savunma sanayi konusunda gerçekten çok büyük atılımlar yapmaya başladık. Devamı da gelmeli. Gelmesi gerekiyor. Çünkü eğer ne kadar güçlü bir savunmanız yoksa arkadaşlar, ona göre de uğraşmanız gereken terör veya düşman daha fazla oluyor. Biraz korkutmak lazım etrafı.
Evet, buradan bu ayın ücretsiz oyunlarına geçelim arkadaşlar. Konsollarda PlayStation Plus ve Xbox One, pardon Xbox Live'a bakalım neler varmış. Sony'nin Sony blog'da verilmiş olan açıklamaya bakacak olursak arkadaşlar, bu ay içerisinde PlayStation Plus üyeleri PlayStation 4 için The Deadly Tower of Monsters, Everybody is Gone to the Rapture, Letter Quest Remastered ve Pumped BMX Plus kazanıyorlar. Ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler. PlayStation 3 için Costume Quest, Quest 2, 4, 3, Pumped BMX'in PlayStation 3 versiyonu ve Vita için de Letter Quest Remastered ile Pumped BMX tekrardan ücretsiz olarak verilmiş. Yorumlara da baktığımızda zaten bu ayın biraz kesat geçtiğini söyleyebiliriz PlayStation Plus üyeleri için. Hani elle tutulacak Everybody's Gone to the Rapture var bir tek. Diğerleri çok da fazla.
4-3 belki araba severler için, araba yarışları için PlayStation 3 tarafında memnun edebilir insanları.
Yani belki.
O da PlayStation 3 yani, 4 değil. 4'e zaten iyi oyun gelmiyor abi.
4 sahipleri zaten PlayStation 3'lerini kutularına koymuştur belki.
Evet.
Yani. Bir de Xbox Live'a bakalım arkadaşlar. Bu ay içerisinde Xbox 360 kullanıcıları The Secret of Monkey'nin Special Edition ve Far Cry 3'ün Blood Dragon isimli eklentisini ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler, oynayabilecekler. Xbox One sahipleri ise Super Dragon Bros ve Murdered Soul Suspect isimli yapımlara erişebilecekler. Aynı zamanda geriye uyumluluk projesi altında da baktığımızda Xbox 360 oyunlarından The Secret of Monkey Special Edition'da Far Cry 3'ün Blood Dragon eklentisini zaten Xbox One sahipleri de yine erişip oynayabiliyor olacaklar.
Zaten Xbox One'ın en büyük avantajı o oldu. Mesela şimdi PlayStation 3 için iyi oyun duyuruldu diyorsun. PlayStation 4 sahibini hiç şey yapmıyor, alakadar etmiyor ama Xbox One'da öyle değil artık.
Evet, çok kopuklar gerçekten de. Xbox'ta gayet hepsi benzer bir yazılım sistemi üzerinden geliştirildiği için kolay bir şekilde geriye uyumlu yapılabiliyor. Aynı zamanda Switch'te de geriye uyumluluk yok bu arada. Switch tamamen yine bağımsız olacak.
Evet, Switch'in zaten geriye uyumlu olması da biraz sürpriz olurdu. Çünkü işlemci mimarisi falan tamamen değişiyor. Gerçi bu adamlar işlemci değilse de geri uyumluluk konusunda bayağı bir kastırıyorlardı ama bu sefer olay tamamen farklı bir boyuta gittiği için.
Evet, bazen hatta Gamepad'i bile kullanabiliyordu.
Evet,
yani.
Öyleydi gerçekten de. Şimdi bakalım neler göreceğiz. Açıklamalar bir gelsin de ondan sonra net konuşmakta fayda var. Şimdi atıp tutuyoruz ama inşallah sürpriz yaparlar. Yeni bir, farklı bir deneyim sunarlar insanlara. Yeni evet. Bir şey ihtiyacı var çünkü oyun dünyasının.
Biraz
taşınabilir dediğinde cep telefonu hariç aklına bir şey gelmiyor yani.
Evet evet, yani bakalım inşallah güzel şeyler yaparlar.
Evet, hep beraber kullanır görürüz, eğleniriz yani.
Sen yeni şeyler demişken, pardon bir önceki haberde teknolojik şeylerden bahsetmişken burada ben de hemen Infinite Warfare'ın live action videosuna bahsedeyim. Çok kısa bir video yayınlandı arkadaşlar, bir küsur dakikalık ve bu Infinite War tarafından yeni geliştirilen Infinite Warfare arkadaşlar. Live action'ında kimler oynuyor? Danny McBride ile Michael Phelps oynuyor arkadaşlar. Ve Guns N' Roses Dan Welcome to the Jungle parçasıyla birlikte güzel bir live action video yapmışlar.
Bu oyun sende hiç heyecan yaratmıyormuş gibi ses tonu var ama. Yani oyunu sunarken sıkılıyorsun zaten.
Video güzel olmuş. Video güzel olmuş da gaz olmuş. Ya böyle uzayda hoplayıp zıplayıp arkada patlamalar falan böyle çok futuristik geliyor. Çok fazla.
Artık yani... seni sarmıyor değil mi? O ilk zıplamalar falan hoşuna gidiyordu ama görüyordum yani. Aşağıda yani bayağı oynuyordun oyunu.
Yenilikçilik anlamında güzel de uzay konsepti pek güzel değil yani. Yani
ben şimdi uzay konseptini sevmeye başladım. Star Citizen oynuyorum. Biliyorsun. Bayağı bir setimeti de tamamladım o tarafta. Bu arada Star Citizen de bedava olacak arkadaşlar. Kasım ayı sonuna kadar oynayabilecekler bildiğim kadarıyla. Değil mi? Öyle bir
ama
şey var.
Ama gemisiz nasıl oynayacaklar?
Gemi verecekler bir tane beleş.
Ha iyi o zaman oynarız ya.
Evet en azından sistemi deneyebileceksiniz. Bu arada alfa aşamasında. Alfa aşamasında ya oyun. Yani çok da fazla bir şey beklemesinler. Bug'a düşüp uzayda böyle derin uzayda kendini gemisiz falan bulabiliyorsun bazen. Gemiden ineceğim diyorsun. Bir bakıyorsun gemi 150 bin kilometre uzakta sana bakıyor falan böyle. Öyle şeyler yaşayabiliyorsun. Tabii ki tuşlarını da öğrenmeniz lazım. Simülasyon olduğu için 50 tane tuş var.
Sen setup'ı kurmuşsun ama.
Setup'ı kurdum. HOTAS'ı yani X52 bu arada joystick satın aldım ikinci el bir tane. 300 liraya geldi çok iyi. Yani Amazon'dan almaya kalksam 450-500 liraya geliyordu. Hı-hı. Onun yerine ben gittim. Tanıdık biri de çıktı bu arada. Eski Nvidia çalışanı. Onurcan eski Nvidia Türkiye Genel Müdürü'ydü. Ondan yani düşünün çıktı aldım ondan filan.
O neydi, neydi kullanmış onu? Ne oynamak için?
O ilk şeyde almış ya. Bu Ubisoft'un bir tane şeyi çıkmıştı. Uçak oyunu. Tom Galaxies. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Hub-X mi bir şeydi.
Bilmiyorum hiç hatırlamadım.
Bir tane uçak oyunu. Çok eski.
Çok
hatta
eski.
Dur.
Çok eski uçak oyunu deyince kara kutudaki Activision'un uçak oyunu geliyor. Fuyalı.
Ubisoft Hub-X olması lazım ya. Dur bakayım. Tabii Hub-X abi.
Aha, tamam onu biliyorum canım.
Hawks için hatta. Hub-X deyince Hawks diye.
Biraz arcade tarzda.
Evet bir de Nvidia destekli bir oyundu. Şimdi o da Nvidia çalışanı olunca demiş ki Hawks oynarız falan almış joystick ondan sonra kenarda öyle ölmüş tamam mı? Ben de Star Citizen için aldım. Star Citizen'de de şunu keşfettim arkadaşlar. Şimdi simülasyon ya. Normalde nasıl joystickler olunca daha eğlenceli. Bak joystickler olunca daha eğlenceli. Fareyle olan adam. Yani hiç şansınız yok fare klavyeye karşı. Adam. beynini uzayda atıyor şey. Çünkü yönlendirebiliyorsun şeyi. Hedef alabiliyorsun. Hı hı. Joystick'ten ben hedef alasıya kadar adam tabii ki ince ayarlar şöyle milimetrik. Direkt çakabiliyor. Ama joystick'le uçurmak daha keyifli tabii. Yani gerçekten böyle gazı mazı veriyorsun. Ama uçuyorsun, hava freni yapıyorsun.
Hevesin de geçebilir ya. Senin de sonun öyle olabilir yani.
Abi oyunda şöyle heves geçmiyor. Mesela Ocak, Aralık yani Ocak, Şubat gibi bir update gelecek. Gezegene inebileceğiz.
Yok yok oyundan değil. Joystick'ten hevesin geçebilir.
Geçmiyor ya. Çünkü şeyi görüyorsun oyunda. Sen joystick kırıyorsun ya adam da kırıyor böyle filan. Çok keyifli.
Keyifliydi.
Bir de sağ olsun Gökhan da onda da Razer'ın bir tane şeyi vardı. Tek elden böyle kumanda edebileceğin. Neydi onun ismi ya? Bilmem ne Van'dı değil mi? Bir şeydi.
Şey adakma gelmiyor. İki tane farklı modeli vardı.
Hangisi evet yani şu tek elle kontrol edebildiğiniz bir sürü komutu elinizin altına veren bir tane de klavye aldım ondan sağ olsun. O PC kuracağım diye aldım ama PC kurmayınca dedi sana getireyim bari kullan. Şimdi böyle set maya iyi duruyor ya.
Güzel olmuş.
Ama konuştum setten. Habere geçeyim. Arkadaşlar uluslararası arenaya baktığımızda en önemli olaydan bir tanesi tabii ki Microsoft'un lansmanıydı. Surface serisinde biliyorsunuz Surface Studio isminde all-in-one bir PC tanıttılar. Hepsi bir arada PC dediğimiz olay nedir? Bir tane monitör var. Güce bağlıyorsun. Klavyeni falan ona bağlıyorsun ve kullanmaya başlıyorsun. Evet. Her şey onun içinde ekran kartına kadar. 980 Mobile'den gücünü alan bir sistem ama bu sistemi özel yapan şey dokunmatik 28 inçlik ekranı ve ekranın çözünürlüğüne baktığımızda 4500x3000 piksel gibi oldukça yüksek çözünürlükte olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu ekran renk gösterim hassasiyeti konusunda da özel olarak çalışılmış bir ekran. Profesyonellere hitap ediyor. Bu sayede kaleminizle çalışırken doğru rengi gördüğünüzü, bir resim görüntülerken de o resmin baskıda çıkacak resim olduğunu en azından kestirebiliyorsunuz. Bir de bununla beraber bir tane de böyle döndürebildiğiniz, renk seçebildiğiniz özel bir araçla tanıttılar. Monitörün üstüne koyuyorsun. Şöyle döndürüyorsun abi. Microsoft'un diğer ismini verdi. Ve şakır şakır orada renkler geçiyor. İstersen resmi döndürüyorsun vesaire.
3D falan çalışabiliyorsun.
Yani 3D çalışabiliyorsun. Zaten Microsoft dedi ki biz 3D'yi artık herkese yayacağız dedi. Ve 3D Paint falan gibi uygulamalar tanıttı. Hani ben Paint'i kullanmıyordum. 3D Paint'i kaç kişi kullanır tabii. Orası bir soru işareti ama Paint de bayağı ileri seviyeye taşımış durumda ve bunların ücretsiz olarak sunulacak olması kullanıcılar için güzel.
Bazıları var Paint'te Mona Lisa falan çiziyor yani.
Sorma evet. Yani bu bilim yeteneksizliğinden kaynaklanıyor tabii biraz da. Ekstra olarak Surface Book'ta da donanımı güncellemişler. Surface Book'u birazcık daha elden geçirmişler. O tablet moduyla normal klavye modu arasındaki boşluğu falan kapatmışlar. Geliştirmişler ama beni en çok etkileyen şey açıkçası all-in-one PC'ler beni etkilemiyorlar. Yani iMac'e rakip çıkarttılar ama iMac kaç satıyor ki sana rakip bir tane daha profesyonel çizim tahtası üretiyorsun. Bir de profesyonel çizim tahtası. Hani kalemle resim çizmek kaç kişi ilgilendiriyor, tamam mı? Ben çizemiyorum ki zaten bir şey. Kalemle çizme özelliklerinden falan etkileneyim. Bu yüzden açıkçası etkilenmedim. Donanımı falan da zaten 980 M'i duyunca şaka mısın Microsoft falan dedim yani. PC üreticisin, en azından oraya bir 1060 koy. Vesaire tarzında. Ama beni en çok etkileyen şey sanal gerçeklik kaskı duyuruları oldu. $299 ortak üretim, yani Asus'un, Lenovo'nun ve benzeri firmaların da üreteceği bir sanal gerçeklik kaskı tanıttılar arkadaşlar. Ve bu kask herhangi bir şekilde algılayıcıya ihtiyaç duymadan, ek bir kameraya ihtiyaç duymadan 6 yönlü konumlama yapabiliyor. Eğilip kalkabiliyorsun, ileri gidip gelebiliyorsun, senin konumunu anında bildirebiliyor.
Nereden şey yapıyor peki, izliyor seni?
Üstündeki sensörler sayesinde. Büyük ihtimalle HoloLens'te dinledikleri deneyimleri biraz da bu kaskı aktardılar diye düşünüyorum. HoloLens de çünkü herhangi bir şekilde dışarıda bir göz olmamasına rağmen bulunduğun konumu inanılmaz iyi bir şekilde analiz edip kendisi bunu hesaplayarak kullanabilen bir kasktı. Şimdi $299 bu kaskı ortaya koyduklarında, ki henüz daha bir bilgi vermediler. Çözünürlüğü ne olacak, kapasitesi ne olacak, ses gücü ne olacak, kaç kabloyla bilgisayara bağlanacak vesaire gibi. Ama bu kask gerçekten şu anki en azından HTC Vive'un sunabildiğini sunduğu anda HTC ve Oculus'a geçmiş olsun diyeceğiz.
Evet, fiyatı çünkü bayağı iyi.
Çok iyi. Herkesin sahip olabileceği bir kask duyurdular. Bu benim için en önemli olaylardan bir tanesiydi. Sanal gerçekliğin geleceği ve Xbox Scorpio'nun sanal gerçeklik desteği konusunda bir ipucu veriyor. Evet. Henüz daha Scorpio desteğini açıklamadılar ama ben eminim ki bu kaskı orada da kullanabileceğiz.
Yani muhtemelen. Sonuçta. Belki de ilk başta PlayStation'ın ne yapacağını falan izleyecekler. Ondan sonra
PlayStation 100 binlerce satmaya başlayınca adam hemen "aa bizde de var" falan. Belki de arkada tutuyorlardı, böyle bir şey olabilir. Satacak yani, sanal gerçeklik merak edilen bir konu ve eğlenceli bir konu be Gökhan.
Evet, herkes sonuçta bir yerinden tutunmak istiyor yani. Gelecek olarak bakılıyor çünkü. Yani her filme atıldı neredeyse yani.
Evet.
Bakalım Facebook neler yapacak, ona da bakalım.
Ya ben burada Microsoft'u gerçekten takdir ettim. En azından ortak üretim, herkes için ortak bir tasarım ortaya koydu. Ve Microsoft gibi firmanın bunun öncülüğünü yapması önemli. Windows'un bunu destekleyecek olması önemli. Firmalar çok daha rahat bir şekilde geliştirecekler. Oyun üreticileri zaten hemen destek vereceklerdir.
Evet.
Yani sanal gerçeklik adına büyük bir adım atıldı aslında Microsoft lansmanında. Benim için dediğim gibi beni en çok etkileyen kısmı oldu. 28 inç All-in-One ile ilgili söylediklerim Twitter'da bir şey paylaşmamış olman bazı kullanıcıların ilgisini çekmiş. Ya hiç mi etkilemedi seni falan diye. Ya dediğim gibi arkadaşlar, ben kalemli iPad Pro'yu da çok böyle ahım bulmadım. Çünkü ben kalemden bir şey çizemiyorum zaten. O kadar yetenekli değilim. Kalem de hiçbir işime yaramıyor açıkçası çizim esnasında. Bir 28 inç panelde de dokunmatik olması bir işime yaramıyor. Çünkü Windows'un arayüzü zaten bildiğiniz gibi öyle çok dokunmatiğe falan çok uygun bir arayüz, çok eğlenceli bir arayüz değil o tarafta. O yüzden ne yalan söyleyeyim, zaten piyasada olan bir konseptti. Tasarımı farklılaştırılmış bir All-in-One'ı çok da böyle şey takdir ederek izlemedim. Ama dokunmatik konusunda Apple MacBook Pro'larda bir sürpriz yaptı ve konsept tasarımı gerçeğe çevirdi. O bizi heyecanlandırdı çünkü yazılım ve donanım aynı anda hükmeden bir firmanın lansmanda dokunmatik bir panel gösteriyorum deyip bütün yazılımlarda onunla uyumlu olduğunu gösterdiğinde herkes gerçekten çok farklı bir yere gittiğini gördü olayın. Apple ne yaptı? Paneli dokunmatik yapmak yerine klavyenin üstüne dokunmatik işlevsel bir birim koydu arkadaşlar. Kullanırız veya kullanmayız. Bunu açıkçası MacBook Pro'yu aldıktan ve kullanmaya başladıktan sonra göreceğiz ne kadar işlevsel olduğunu
ve
ama.
Destekleyen yazılımların çokluğu vesaire,
evet,
yani kullanışlılığı.
O tarafta herkes destekleyecektir. Çünkü öyle bir platform satılıyor. Herkes de var.
Yani kullanılacak, o çıkıyor.
Kullanılacak. Zaten Apple'ın kendisi kullanmaya başlamış. Hani kullandıktan sonra göreceğiz ama şu haliyle gerçekten yenilikçi duruyor. Çok etkileyici duruyor. Dokunmatik OLED ekranlar, klavyenin yakınındaki ekranlar yeni şeyler değiller. Bilgisayar dünyasında, PC dünyasında yıllardır denendi. Razer'ın çok aktif OLED ekranlı makineleri de mevcut. Hiçbir aktif kullanılmadı çünkü yazılım tarafına destek bulamadılar. Zaten PC dünyasındaki yenilikçilerin Microsoft tarafından gelmesi önemli. Microsoft tarafından bir yenilik gelmiyorsa bu sanal gerçeklik kaskı gibi desteğin hemen yayıldığını görmüyorsun. Apple bu yüzden önemli. Apple kendisi ekosistemi oluşturan firma olduğu için, donanım üreten firma ve müşterisi de kendi müşterisi olduğu için işte bu tarafta bir şey yenilik olarak sunması önem kazanıyor. Küçük bir OLED ekran koymuştur oraya. Yüksek çözünürlükte, dokunmatik ve uygulamalarda gerçekten çok keyifli anlar yaşatacak gibi duruyor. Hep beraber bunu göreceğiz. Aynı zamanda TV uygulamasını tanıttılar Apple TV için. TV uygulaması ne? Netflix, Amazon Video, HBO ve benzeri aslında bütün platformları bir araya getiren, kullanıcının isteğine göre üye olduğu servislerden video çeken, izleten, iTunes'la dahil buna bir servis tanıttılar. Ama ne yazık ki Netflix ve Amazon Video şu an için buna dahil değilmiş. Netflix'in dahil olmaması da ülkemizde pek bir işe yaramayacağını gösteriyor şu anda bu işlevin. Siri ile beraber inanılmaz entegre çalışıyordu. O yüzden ülkemiz kullanıcılarına çok ilgisini çekmedi zaten. Hele Netflix'e sahipseniz, bir Netflix üyeliğiniz varsa da Tek başına onu da kullanabilirsiniz. O da çok güzel öneriler yapıyor. Diziler bizler zaten son dönemde bakıyorsun popüler dizilerin hepsini. Hep çoğu Netflix dizisi. Evet. Hani insanlar şey demeye başladı. İzlediğim dizilerin zaten %70'i Netflix'te var. Hani.
Bilmiyorum, insanların zaten Netflix tercih etme sebeplerinden bir tanesi Netflix'e özel olarak hazırlanan şeyler.
Evet.
O yüzden
filmler var ya adamlarda. Netflix'e özel filmler ki Türkiye için hani bir iddia vardı. İsmini unuttum. TRT1'de yayınlanan bir tane komedi dizisi vardı. Gezi olaylarından sonra kapatıldı. Bir sürü dedikodu ortaya atıldı.
Leyla ile Mecnun mu?
Leyla ile Mecnun evet. Netflix özel olarak çekileceği konuşuluyor onun da.
Tekrar çekilir mi bilmiyorum. Bence biraz zor
hatta
olur.
Hatta bir paylaşım yapıldı. Oradaki bir bakkal vardı ya.
Erdal.
Erdal Bakkal'ın Netflix logolu bir şeyini paylaştı yapımcı.
Belli olmaz.
Dedikodulardan
belki
bir tanesi
şey,
bu.
Belki şey spin-off çıkar tamam mı? Breaking Bad'den sonra avukatın bir tane dizisi çıktı ya. Erdal.
Belki olabilir. Erdal Bakkal Edition diye bir Leyla ile Mecnun yapabilirler. Evet.
Onun hikayesini, Erdal'ın geçmişini anlatan falan.
Bir de Leyla ile Mecnun'un herhalde bu kadar da fazla hala da kullanıcı kitlesi tarafından geri istenmesinin sebeplerinden bir tanesi de gizli sembollerinden bir tanesi mi oldu o kitle için? Ne dersin?
Yok. Çok özel bir yere sahip. Çünkü gerçekten kaliteli bir diziydi. Yani her şeye lafta atabiliyorlardı. Hem eleştiri anlamda hem de orijinallik anlamında güzel bir diziydi.
Mesela insanlar seviyor. Alkol içki kullanmak yasak olduğu için şey filmlerde onlar çay içiyorlardı değil mi? O şekilde kafayı bulmak
sigara
için.
Sigara içmek falan. Zaten sakız çiğnemektir mesela. Evet. Babası yakalar şöyle sakız çiğnerken sakızı masanın altına yapıştırır falan.
Güzel şeyler düşünmüşlerdi gerçekten de.
Evet, çok orijinal şeyler var gerçekten. Evet. Alkol içecekler şeydi üzüm falan yemek. Üzüm karpuz falan yapıyorlar. Erik falan böyle bir şeyler. Şeyde bu dokunmatik olayında ben birkaç tane olumsuz yorum gördüm. Demiş ki adam ben ta en başından beri MacBook'ta işte şey yapıyorum. Mac'lerde program geliştiriyorum falan. Hani o tuşları hissederek ben zaten yerlerini ezbere biliyorum yani. O tuşların değişmesi hiçbir şekilde benim işime gelmez. Dokunmatik olması da hiçbir şekilde işime
zaten
gelmez.
Zaten dokunmatik olmayan bir versiyon da koymuşlar onlar
evet,
için.
Evet. Ama şöyle bir eksisi daha varmış galiba. i5 işlemci. En gelişmiş versiyonunda bile.
Yok, en gelişmiş versiyonunda Core 7 işlemci var.
Ha, o zaman
yani
tamam.
Eğer böyle 11.000, 15.000, 18.000 civarı para verirsen 2 terabayt SSD bile var.
11.000, 18.000 yalnız
yani
böyle
en gelişmiş var. Versiyonda Core 7 6700 HQ işlemci falan alabiliyorsun. Var yani.
O zaman sıkıntı yok.
Adamlarda sıkıntı yok. Para varsa sıkıntı yok. Problem yok.
18.000 verdikten
para yoksa
sonra
problem var.
Sıkıntı yok evet. Tomb Raider arkadaşlar Steam'de 1 milyon adet satmış. Bildiğiniz üzere Crystal Dynamics'in geliştirmiş olduğu başarılı oyunlardan bir tanesidir Rise of the Tomb Raider. İlk olarak Xbox One ve 360'a çıkmıştı 10 Kasım tarihinde 2015'te. Ve 28 Ocak'ta PC'lere gelmişti. 1 milyon satış oranı bence PC'ler için güzel. Konsollar için biraz düşük kaçabilir ama hani bir oyunun PC versiyonunda gayet güzel bir satış.
Ya şöyle bir şey, oyun çıktı, ismi eskidi, ondan sonra PC'ye çıktı. Bence önemli atılmadan bir tanesi 1 milyon olması da. Ekstra olarak Tomb Raider bence PC oyuncuların hepsini oynaması gereken oyunlardan bir tanesi. Çünkü bizim bir Uncharted'ımız yok PC'de hani düşündüğü
evet.
Zaman.
Hem
PC öncüsü olarak.
Görsellik, atmosfer açısından güzel. Hem de bir macera oyunu arayan.
Evet, bir de hani Tomb Raider için demiş ya ki biz Uncharted'a benzemiyoruz, biz farklıyız falan filan diye. Yani Tomb Raider'ı bildiğiniz Uncharted'ın dişisi yaptılar zaman içinde. Çünkü o bulmaca çözmeye ve gizem üstüne odaklı bir oyundu. Son döneme geldiğinde aksiyon üstüne odaklı bir oyun haline
geldi. Şöyle oldu. Tomb Raider zaten çok eski bir seri biliyorsunuz. Daha
evet.
20. oyunda falandır muhtemelen. Need for Speed gibi. Uncharted muhtemelen ondan esinlendi. Ama Uncharted farklı bir yönde ilerledi. Biraz daha mizahi, biraz daha arcade bir şeyle. Bulmaca olaylarını biraz daha ortadan kaldırıp daha basitleştirip.
Daha basitleştirip.
Sonra daha aksiyon, hani script olaylar, Nathan Drake'in sürekli düşmeleri bilmem neleri falan filan olayları. Sonra o başarıyı tutunca zaten Tomb Raider de ona özendi.
Ona döndü.
Öyle bir durum gerçekleşti ama güzel satmış.
Çünkü insanlar şey aramak istemiyorlardı. Bir kol için 2 saat boyunca o mağaradan bu mağaraya gelmek istemiyorlardı. O kolu nereden çekeceğim falan tarzında böyle. Evet bayağı bir uğraştırıyordu. Son hali ama inanılmaz güzel olmuş. Ben çok keyif alarak oynadım.
Evet 11 Kasım tarihinde de zaten 20. yıl sürümü çıkacak PlayStation 4 için. PlayStation kullanıcıları da o sürümle beraber tüm DLC'leriyle beraber güzel bir şekilde maceraya dalabilirler.
Evet. Sen devam edeceksin yoksa ben DDoS saldırıları devam edeyim.
Bir tane daha haber koyayım. Bir tane daha videomuz var. Dishonored 2 için de bir tane live action video yayınlandı.
Gördüm.
Bu da oldukça güzel bir video. Burada Emily, yeni karakterimiz olan Emily Caldwin'i görüyoruz arkadaşlar. Ve ona eşlik eden eski karakterimiz Corva Atano'yu görüyoruz. İkisi birlikte oyunda yapacağımız yeni özellikleri bizlere biraz böyle gerçekçi bir şekilde sunmaya çalışıyorlar. Güzel bir parça eşliğinde güzel bir video olmuş arkadaşlar. Hani Dishonored 2'nin de çıkışına çok fazla zaman kalmadı. Kasım ayına geliyoruz. 11 Kasım.
Yapay zeka hakkında 3-5 bilgi veriyor aksiyon videosu. Yok yine orada da yok.
kombolarla eğleneceksiniz işte.
Aynen. Silah şerefi tutuyor. Yine herkes ölüyor falan filan.
Biraz amatörümsü.
Çok amatör video zaten.
Profesyonel arasında böyle bir gidip geliyor sürekli evet. Bir video ama Güzel ya. Karakterler falan da güzel. Emily de güzel.
Hayır, karakterler yani... güzel olduğu için Gökhan sevdi zaten genel olarak.
Dishonored'daki güzel. Beklediğimiz oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Önümüzdeki ay bayağı sıcak geçecek. Bu ayda oldukça sıcak zaten.
Evet, bu ayı sıcaklaştıran olaylardan bir tanesi biliyorsunuz interneti kilitleyen bir DDoS saldırısı oldu. Tüm dünyanın konuştuğu. Ne yaptılar? Bir tane DNS sunucusuna saldırdılar. Onun cevap vermesini engellediler büyük DNS sunucularından bir tanesini. Siz de bu yüzden adresi yazdığınızda Amazon, Twitter gibi büyük servislere ulaşamadınız. Yani öyle bir yer yokmuş gibi davrandı internet uzun bir süre. Amerika dedi ki biz bunu iç güvenliğe havale ettik. FBI ve iç güvenlik bunu araştıracak. Bundan mutlaka cezalandırılacak dedi Başkan Obama. Hemen ardından New World Hackers dedi ki ya biz bir daha yapmayacağız. Biz hapse girmek istemiyoruz. Biz bunu yaptık ama bir amacımız vardı. Amaçsız saldırılar kötüdür. Bizim bir amacımız vardı. Biz bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Özür dileriz falan filan diye bir açıklama yapıp ortadan kaybolmayı tercih ettiler. Ama büyük ihtimalle Amerika bulacak bunları. Onlar anladılar herhalde olayın ciddiyetini birazcık da. Genelde hacker dediğimiz kişiler genç arkadaşlar oluyorlar ve heyecanlı yani oluyorlar. Kanıtlama oluyor biraz da. Bu kanıtlama şekli bu öyle olursa tüm insanları etkiliyor tabii ki. İş yapmanı engelliyor. Milyonlarca dolar zarara sokuyorsun sen insanları. Yani bilinçli yapmadıkları bir şey olsa gerek ki hemen özür dilemişler olayın bilincine varınca. Belki de başka bir kafadalardı o sırada hani. Lay lay lo. Artık ama gücü görüyorsun değil mi? Yani bir devlet değiller sonuçta.
Tabii ki canım yani onlar muhtemelen çok kolay bir şekilde yakalanır zaten.
Herhalde göreceğiz ama internetin bu denli zayıf olması da nesnelerin interneti dünyasını biraz şüpheye sokuyor. Yani birbirine bağlı arabalar, buluttan yönetilen araçlar, yapay zeka falan filan derken bir DDoS saldırısıyla hepsini işlevsiz hale getiriyorsa ve bunu evden bir ergen falan başlatabiliyor yani.
Böyle evet, zombi bilgisayarları. Watch Dogs 2'yi oynadım geçen gün ben de. Orada buna benzer bir muhabbet var. Sen hacker grubundasın ya orada DedSec ismindeki. İnsanlara San Francisco'daki halka kendi uygulamanı yüklettiriyorsun ama kendi uygulamanın arka planında çalışan bir şey var. Sen onları DDoS olarak kullanıp işte oradaki
zombi bilgisayar gibi saldırtıyorsun.
Kötü şeyin şirketin sunucularını falan çökertmeye çalışıyorsun.
Ya bir ara bizde oldu. Bizde uğraşan birkaç kişi bir hafta boyunca dolanım haberinin açılmasını engelledi.
Evet evet oluyor bazen. Ben de bir kere IP vermiştim canlı yayında. Hadi gelin şey oynayalım.
Allah ya.
Hadi gelin multiplayer oyunu oynayalım.
Ha, oynadın değil mi?
Sonra canlı yayın takılmaya başladı falan ilk başta.
Allah ya.
Canlı yayın falan da koptu. Site de gitti falan.
Hallettiler olayı yani hep beraber. Hele bir yani sen elini vermişsin adam gövdeyle beraber.
Benim hiç aklıma gelmedi ne bileyim.
Benim de aklıma gelmez. İyi niyetli olduğumuz için herhalde biraz da ya da saf mı deniyor? Yeni dünyada iyi niyetli insanlara öyle bir durum söz konusu. Bir diğer haberde arkadaşlar internet üzerinden yapılan korsan yayınlarla ilgili. Bu da bizim ülkemizi ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Geçen bir tanıdığım bir akraban paylaşmış. Gelin millet izleyin diye. Beşiktaş maçı. 70 bin kişi mi 80 bin kişi mi ne izliyordu şeyden. Facebook canlı yayınından. Like'lar yağıyor böyle. Ben futbolu pek bir alakam yok ama. Çok ilgimi çekti baktım yani. Hatta şey yazanlar var. Ya bu like'ları nasıl kapatacağız abi ekranı sola çek falan demiş. Onu da öğrendim. Ekranı kaydırıyorsun. Cam gibi görüntü izliyorsun. Bir bahis sitesiz bir de bunu yayınlıyor. Bahis sitesinin alttan reklamı da geçiyor paso. Yani düşün adamlar için olayı. 80 bin kişiye reklam gösteriyor adam kendi kapalı sisteminde.
Adam bahissiz kendi sitesini nasıl oraya koyabiliyor ki? Bunu anında engellerler yani. Dava da açıyor.
Adamlar Rusya'da. Nereye açıyor?
He bahis sitesi Rusya'da.
He bahis sitesi. Türkiye'de bahis sitesi yasak zaten. Evet doğru. Açamıyoruz. Onların hepsi alayı yasak. Neyse arkadaşlar şimdi Cisco bir sistem geliştirmiş. Sistem kullanıcının anlamayacağı bir yere bir kodlar yerleştiriyormuş. Bu kodlar anlaşıldığı anda kullanıcının yayını kesiliyormuş. Kartı falan iptal ediliyormuş. Millet de demiş ki onu 5000 filtreden geçirirler. Yeri gelir siyah beyaz yayınlarlar. Yine yayınlarlar. O hiçbir şey bulamaz. Cisco bilmiyor ki biz 144p izliyoruz. Falan demişler tamam yorumlarda. Sanki hani Full HD olacak da kodu yakalayabilecek falan zannediyor diyorlar. Ama onu düşünmüştür büyük ihtimalle adamlar. Cisco yani güvenlik şirketi konusunda
Cisco bilmiyor ki biz bir zamanlar gözlerimizde SN5'i çözüyorduk. Bu o, kendisi. Direkt o aradaki mesafe şeyde filtreleme sistemiyle falan çözüyordun yani. Burada şey çeviriyordun gözler.
Hatta şeyler vardı ha. Kısık bak. Şöyle yan yat filan SN5'ti. Ne SN5'ti
aynaya
ya?
Sprey sık aynadan görüntüsüne bak.
Aynen ya zirve ya. Gerçekten de inanılmaz bir olaydı. TV kart satışı patlamıştı o dönem. Çünkü belli çiplere sahip TV kartları şakır şakır çözüyordu belli bu programlarla.
Şey bypass ediyordu.
Evet ondan sonra SN5'te kalmadı zaten.
Dibine günlerdi ya.
Aynen gerçekten öyle. Benim haberlerim bu kadardı.
Bende de birkaç tane daha kısa ücretsiz haberlerim var arkadaşlar. Birkaç tane ücretsiz oyun duyuracağım sizlere. Öncelikli olarak ilk oyunumuz The Batman. Telltale'ın geliştirmiş olduğu Adventure serisinde. Bunun ilk bölümü PC üzerinde ücretsiz oldu arkadaşlar.
Diğer oyunlar için de böyle şeyler yapmışlardı değil mi bunlar? Oyunun belli bir şeyi geçtiğinde ismi duyulmamaya başlandığında yavaş yavaş
hem bir reklam şey oluyor hem insanlar için denenecek bir demo oluyor.
Devam etmek isterseniz de diğer bölümleri satın alıyorsunuz.
Evet böyle zaten çok şey bir yerde bittiği için heyecanlı bir noktada bittiği için insanlar da satın almak isteyebiliyorlar. Telltale'ın geliştirmiş olduğu bu arkadaşlar Batman The Telltale Series ilk bölümüyle yani Realm of Shadows ismindeki gölgeler diyarıyla Steam üzerinden indirmeye açıldı. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz ama belli bir süresi olabilir arkadaşlar. Yani indirme imkanının limitli bir süre için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden hemen indirmeniz gerekiyor. Ne kadar erken davranırsanız o kadar iyi. Ve Türkçe altyazısı da bu arada var arkadaşlar. Türkçe altyazısıyla birlikte oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Bir diğer ücretsiz deneyebileceğiniz oyun ise Little Nightmares. Gamescom 2016'da ve daha öncesinde duyurulmuş olan bir oyundu bu. Gamescom 2016'da da vardı. Ben zaten orada görme fırsatı yakalamıştım. Little Nightmares'da bu sarı bir yağmurluk giyen bir kızımız var arkadaşlar. Mov ismindeki bir mekanda yenilmekten kaçmaya çalışıyor. Sizi yemeye çalışan aşçılar, kötü niyetli aşçılar bulunmakta. çok şık bir şey. Çok şirin bir oyun gerçekten de. PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor ve 2017 yılının ilk bahar aylarında çıkacak. Bu oyunun için interaktif bir demo yayınlandı arkadaşlar. Aşağıda görmüş olduğunuz linkten oyuna ulaşabilirsiniz ve direkt tarayıcınız üzerinden oyunun bu interaktif demosunu oynayabilirsiniz. Bu diğer bir ücretsizdi. Bir diğer ücretsiz de Minecraft Story modun ilk bölümü ücretsiz oldu aynı zamanda. Bildiğiniz üzere Microsoft'a geçtikten sonra Minecraft markası ve şirketi Mojang Minecraft Story modunu geliştirmişlerdi. İlk olan gelen oyun oydu. Episode 1 yani The Order of the Stone PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One, Apple App Store, Google Play Store ve Windows 10 üzerinden ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir durumda. Eğer Minecraft Story modu merak ediyorsanız hemen girip deneyebilirsiniz. Bu arada geçen gün South Park izliyordum. Orada küçük bir çocuk var Ike diye. Kyle'ın kardeşi. Onun da odasının duvarında şey var. Minecraft Story modun posteri falan var. Yani arkada planda nasıl reklamlar evet, falan dönüyor aslında.
İnanılmaz.
Son bir ücretsiz oyunda arkadaşlar. Tomorrow Children. Bu da yine PlayStation 4 için özel olarak duyurulmuş bir oyundu. Tomorrow Children biraz böyle komünizm oyunu gibi bir şey. Yıkılmış olan post apokaliptik bir evrende
tekrar komünizmi getirerek insanlara mutluluk sağlıyorsunuz.
Tekrar medeniyeti kurmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki komünizm medeniyetini kurmaya çalışıyorsunuz. Birkaç tane sınıf var. Her sınıfın farklı görevleri var ve bunlar birbirleriyle koordine bir şekilde çalışmaya başlıyorlar. Herkesin statüsü aynı falan böyle. Birileri kaynak topluyor, birileri o kaynakları işliyor ve oradaki büyük düşmanlara karşı, yaratıklara karşı savaşıyorsunuz bir yandan.
Ya bir grafik vardı bir ara. Şimdi diyorlar ki faşistler lanetle anılır. Hani faşistlerin dünyada insanları katlettiği söylenir diye faşistlerin öldürdüğü insanları gösteriyor faşist liderlerin. Sonra da komünistlerin öldürdüğünü gösteriyor. Diğerleri yanında şey gibi kalıyorlar. Güneşin yanındaki dünya gibi kalıyorlar. Hiç onlardan söz edilmez diyor mesela.
Burada da öyle bir temamız var.
Çin'in ve şeyin Rusya'nın.
Q Games'in geliştirmiş olduğu bu oyun arkadaşlar. Aynı zamanda TRPSN üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Free to play oldu bu oyun. Yani ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz ama oyun içerisinde satın almanız gereken bazı şeyler olabilir. Kozmetik olabilir. Belki oyunu etkileyen şeyler de olabilir. Onunla ilgili henüz bir bilgim yok.
Yani komünist düzende kozmetik eşya mı satıyorlar?
Evet.
Evet, değişik.
Bu da ayrı bir ilginç çelişki aslında. Evet, kozmetik eşyalara ihtiyacınız yok demeleri lazımdı. Buradan son bir şey daha duyurayım. Bu da benim daha önce...
Sizden bağış istiyoruz. Hani şu Wikipedia'nın sahibi çıkıyordu ya yardımına ihtiyacım var diye.
Şöyle hüzünlü bir bakış atarak... Daha önce 2013'te
Watch Dogs için... Yalnız bunu açıklamak için şunu sormam lazım. Ortak mıyız? Yani ortağız. Şirket olarak ortağız arkadaşlar. Şimdi devam edebilir.
Burada arkadaşlar 2013'te Watch Dogs için bir inceleme yayınlamıştık. Onun öncesinde kısa bir video yapmıştık. İnceleme geç gelmişti. Niye geç geldiğini anlatan. Watch Dogs temalı. Watch Dogs'un trailerından klonlanmış bir video çekmiştik. Kısa video. Geçen günlerde geçen haber yapmıştık zaten. Watch Dogs'un film festivali olmuş diye. Ben onu kestim ve oraya gönderdim. Onlar da kabul ettiler. Ve şu anda sitelerinde yayında
oylamaya açtılar.
Evet. Watch Dogs Film Fest sitesinden
yani
şey
bizim ortak chat grubu olsun, kendi arkadaş grubu olsun, BSC'de haber yaparak BSC taraftarı olsun. Herkesten arkadaşlar oy istiyor şu anda Gökhan.
Kendimi başka adayı hissettim
bu durumu görüyorum. 50 bin euro az bir para değil. Evet.
50 bin euro güzel para. Kazanacağını sanmıyorum zaten de öylesine. Eğer beğenirseniz sizler de oyunlarınızı verebilirsiniz arkadaşlar.
Evet, beğenmeseniz de verin siz. Yardımcı olun.
Eğer oldu ki kazandık. Güzel bir film çekebiliriz mesela 50 bin euro az para değil.
Çekebiliriz filan böyle yuvarlak konuşmayacaksın yani. Çekebiliriz dedik kesin. Ama çekmedik yani olabilir. Yani, çekebiliriz dedim zaten çekeceğim demedim ki. Araba aldım işte ondan çekeceğim. Araba incelemesi çektim.
Hatta film sektörüne bile geçebiliriz yani. Niye?
Aha, 50 bin euro ile evet.
Yok yok 50 bin euro ile bir tane daha film çekersin. O başarılı olur ondan sonra falan böyle.
Neyse evet Gökhan'ın böyle bir isteği var sizden arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin.
Beğenirseniz arkadaşlar.
Beğenmeseniz de basın da olacak. Sonuçta bir Türk kardeşim. Yani şimdi bu vatanseverlik, milliyetçilikten vuracaksın burada da. Evet arkadaşlar, bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.